Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün anne baba çocuk arasındaki ilişkide çatışmaları nasıl yöneteceğimizi, çocukla yaşanan çatışmalarda anne baba olarak neleri yapabileceğimizi, yapamayacağımızı konuşacağız. Tam aslında Reels'ların altına yazılıyor ya, çözüm, çözüm, çözüm, çözüm, çözüm. Peki çözüm ne? Ne güzel anlattınız ama çözüm ne diye. Her programda yapıyoruz ama burada büyük oranda o yönetme işini nasıl becereceğimizi detaylandıracağız. Nereden
Yeni
başlarız?
düzen hakkında bir şey söylemeyeceksin herhalde. Hiçbir şey olmamış gibi. Masamıza geri döndük. Emekler ne haber dedi. Ben siz yapamadınız.
Ben seviyorum masamızı ya. Evet. Masa düzenine döndük. Çay bardaklarımız yerinde. Eski yerinde. Böyle daha rahat hissediyorum ben.
Biz senin
Biraz ben
yerinde işte.
istediğim için böyle oldu. Öbüründe çok rahat hissedememiştim. İçine gömülüyor gibi hissediyordum. Bir de dönüyor koltuklar. Burada sanki şu alan
Güvenli alan.
güvenli geldi. Daha güvenli, rahat geldi.
İyi. İyi.
Sen rahatsız mısın?
Yo, ben öbürünü daha şık bulmuştum. Ama
Şıktı,
işin
evet.
açığı ben de buradaki kadar rahat değildim orada da. Böyle böyle deneye yanına öğreneceğiz artık.
Evet, doğru. Koltuklarımız tabii daha güzel, daha şık görünüyordu ama bizim rahat olmamız daha önemli dedik, değil mi?
Öyle.
Düzene geçtik.
Şeyde anne baba çocuk ilişkisinde Zeynep hedef çatışmamak mı olmalı? Çatışmayı doğru yönetmek mi olmalı?
Yani çatışmamak, hani fikir ayrılığıysa, farklı düşünmekse, bir durumda farklı hisler içerisinde olmaksa, onlar tabii ki olacak, olması gereken. Çünkü iki ayrı birey, iki ayrı kimlik. Yani bizim çocuğumuz da olsa başka bir kimliğin orada büyüdüğünü belki zaten ilk buradan başlamak gerekiyor. Kabul ettiğimizde, dolayısıyla baktığı yer başka, düşünmesi başka, o anlık ihtiyacı başka. Bunlar da ayrılıklara neden oluyor. Ama çatışma kelimesi biraz sert de geliyor yani, ifade olaraktır, çatışıyoruz diye. Çocukla yaşayacağımız şeyin öyle sert bir çatışma değil de bir ayrılık, farklı görüşte olma ve bunu müzakere edebilme. Bunun karşılık kelimesi ne olur? Benim şu an aklıma gelen bir şey yok ama çatışmadan daha yumuşak ama fikir ayrılığını da ifade eden bir durum. Tabii ki çocuklu olan ilişkide olacak, iki ayrı insan olarak. Hatta orada kafa kafaya verip bir konu üzerine konuşma ve müzakere etme de durumu başka perspektiften, farklı farklı açılardan görmemizi de sağlayacak. O yüzden çatışmayı o sert anlamıyla olmasa daha iyi tabii çocuklu olan ilişkide. Yani anne baba çocukla çatışmaz yani, ona yol gösterir, ona öğretir. Bazen kızgınlık duyabiliriz. Evet, o zaman mesafe koyarız, kendimizi regüle ederiz, tekrar döneriz o diyaloğun içerisine. Birincisi bunu diyebilirim. Bir de tabii ki eğer çatışıyorsak da yine onu yönetebilmek. Çatışmayı yönetmek de zaten o durumu çatışma olmaktan yine çıkarıyor.
Doğru söylüyorsun aslında. Çatışma akranlar arasında olur. Anne baba ile çocuk akran değilse
Evet.
orada bir çatışma da olmaz.
Hı.
Ne doğru kelime ne olur bilmiyorum. Anlaşmazlık desek yine olmaz. Ama çocuğun makul olmadığını, beyin yapısının henüz tamamlanmadığını, beyin gelişiminin kendini düzenleyemediğini, engelleyemediğini, sınırla ilgili problemleri olduğunu aklımızda tutarsak yaşanabilecek problemlerin de doğal olduğunu da kabul edebiliriz. Aslında çocukların bizimle sorun yaşamak gibi, bizimle ilişkilerini bozmak gibi ya da hani huzursuzluk çıkarmak gibi bir niyetleri yok. Çocuklar o nörolojik yapılarına uygun bir şekilde davranıyorlar yani.
Yani
Değil mi?
evet, hiçbir çocuğun davranışı sebepsiz değil.
Değil.
Altında yatan bir sebep var ama oradaki bulduğumuz iki sebep oluyor. Mahsus yapıyor. İki, ilgi çekmek için yapıyor. Hani ebeveyn olarak bunun dışında da düşünebiliyor olmamız lazım. Bir çocuk bir davranışı ilgi çekmek için yapıyor olabilir ama bu %20'lik bir olasılık. Onun dışında işte kendini ifade etmek için yapıyor olabilir. Duygusal ihtiyacı o yönde öyle olduğu için yapıyor olabilir. Hani %20 ihtimalle dikkat, ilgi çekmeye çalışıyor olabilir. Bazen öyle de oluyor gerçekten. Ama yine orada da dikkat ve ilgi çekmeyi neden yapıyor? Yine bir duygusal boşluk olsun diye yapıyor olabilir. Ya da yine mizacı gereği duyguları yoğun yaşayan bir çocuksa bizim ona ilgimiz yetmiyordur. O daha fazla ilgi göstermemizi istiyordur. Hı. Bazen Gülce diyor ki ben şimdi mızmızlanacağım. Sen de bana ah canım kızım, ah canım kızım deyip ilgi göstereceksin diyor mesela. Hani bunu açıkça söyleyebilen bir çocuk bunun için ekstra bir ilgi çekme çabasına girmiyor. Ama hem böyle ihtiyacı var, hassas bir kalbi var. Daha fazla, daha yoğun şefkate, yakınlığa ihtiyaç duyuyor. Hem de bunu söyleyemiyorsa, evet, bazı davranışları ilgi çekmek için yapıyor olabilir.
Peki o gerilim anı koptuktan sonra mı yapılacak şeyler var? Kopmaması için mi bir şeyler yapmak lazım?
İkisi de yani, değil mi? İkisi de. Hı. Bir tabii kopma noktasına gelmemek en ideali. Hep böyle gaz fren örneği veriyoruz ya, ayağımızın hep bir frende olması. Yani tam gaz biz gidersek, prefrontal korteksi gelişmiş bir 30'lu 40'lı yaşlarında bir yetişkin, işi gücü olan, hayatı yöneten bir yetişkin olarak ayağımız gazda ilerlersek çocukla ilişkide, 4 yaşındaki, 14 yaşındaki, hadi 24 yaşındaki bir çocuğun ayağının frende olup da o süreci yönetmesi, beklentisi çok şey olmuyor, gerçekçi olmuyor. O yüzden hep böyle temkinli, dikkatli ilerlediğimizde de o zaman aramızdaki bağ mümkün olduğunca az zedeleniyor. Yani bunları böyle teorik teorik uzun uzun anlatıyoruz da bunun en özü susacağız, konuşmayacağız.
Bir de şeyi kabul edeceğiz herhalde, çocuğun makul olmama hakkı var.
Var. Tabii.
Bu makul olmama halini bizim nasıl yönettiğimiz önemli. Beklendik düzeyde mantıklı, duruma uygun durumu gözeten biri olarak davranması zaten matematik olarak da çok mümkün değil herhalde. O zaman yetişkinin arasındaki fark ne olacak?
Evet. İki çocuk olduğunda mesela birisi işte 14 yaşında, öbürü işte 7 yaşında olduğunda o durumda da mesela 14 yaşındaki çocuğun çocuk olduğu da unutulabiliyor. Şimdi ona göre çok büyük olduğu için ve pek çok şey yapabilir durumda olduğu için öyle durumda da yaşını hatırlamak ve çocuk makul olmama hakkını hem büyük çocuğa hem küçük çocuğa vermek. Makul olmama hakkı verilen çocuklar da daha zaten şey çocuklar oluyorlar, bağlama okuyabilen, kendini değerlendirebilen çocuklar olabiliyorlar. Ya bütün bunlar aslında zihninin gelişim süreciyle ilgili. Şimdi zihnin öz farkındalıkla ilgili bölümü, durumu, ortamı okumayla ilgili durumsal hassasiyet dediğimiz, ortamda ne var, nasıl davranılır, burası nasıl bir yer, durumsal hassasiyet potansiyeli, sosyal bağlama okuma becerisi, bunlar hep yaşla gelişiyor.
Gelişimsel görevler bunlar, öyle
evet,
mi?
Evet, evet.
Yaşla.
Yaşla gelişiyor.
Onları bir anlatır mısın Zeynep? Mesela hangi yaşlarda çocuklardan ne bekleyebiliriz?
Böyle tek tek yaş yaş şey zor olur ama şimdi 6 yaşa kadar zaten çocuk ve sınırları gözetmesi, 5 yaşa kadar diyeyim, sınırları gözetmesi, bağlama uygun davranması, yavaş yavaş öğrendiği beceriler. 3 yaşa kadar, 2 yaşa kadar zaten bebek, oradan başlayayım. 2 yaşa kadar bebek, kendini sakinleştirme kapasitesi çok sınırlı. Bir şeye üzüldüğü zaman çok yüksek tepkiler evet veriyor. O yüzden bizim onu sakinleştirmemiz gerekiyor. Eğer ilk çocukluk döneminde 2-6 yaşta ve bebeklikte sakinleştirilen çocukların kendini sakinleştirme kapasitesi gelişiyor ve 5-6 yaşına geldiğinde bir şeye canı sıkılıyor ama neyse deyip kaldığı yerden devam edebiliyor. Dolayısıyla makul davranabilme 6 yaşa kadar daha çocukluk, ama okulla beraber, okul çağıyla beraber, sosyalleşme içerisinde işte kural, düzen, akran, diğerlerinden de öğrenme başlıyor. O zaman yavaş yavaş daha sosyal bağlamı, ortamı daha gözetmeye başlayan çocuklar oluyorlar. Yalnız bu işte 6 yaşta yapamayan 7 yaşta yapıyor gibi böyle bir yaşın belirgin bir etkisi yok. Ebeveyn olarak biz hep onun kulağına fısıldayarak ona ortamları, durumları, nerede nasıl davranacağını konusunda rehberlik etmeye başlamış oluyoruz. Öz farkındalık da biz ona içsel dünyasını yansıttıkça zaman içinde yavaş yavaş gelişiyor. Ama öz farkındalığın daha derinleştiği yıllar ergenlik yılları. Çocuk daha kendini tanımıyor o yaşlara kadar.
Bence asıl sorun da Zeynep, meseleyi böyle bütünlüklü bir şekilde görememek. Böyle sihirli formüllerle, sihirli ipuçlarıyla anne babalık yapılacağını düşünmek, o yorumlara sürekli çözüm yazıp soru işareti koyan anne babaların temel olarak kaçırdığı şey, bunun bir ilişki olduğunu, gönül bağı kurmak gerektiğini, senin ifadenle geçen bölümde de kullandığın aynı sayfada olmak olduğunu, çocukta zaman zaman hemhal olmak gerektiğini, çocuğun gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak gerektiğini, bazen susmak gerektiğini, her zaman her meseleyi çözemeyebileceğimizi bilmiyor oluşlarından da kaynaklanıyor. Sanki böyle sihirli ipuçları var da çocuğa o sihirli kelimeyi söyleyip sihirli davranışı sergileyince o beklediğimiz aklı başında çocuk karşımıza çıkacakmış gibi. Evet. Ama bu da anne babanın duygusal olgunluğu ile ilgili. Anne babanın bağlamı okuyamayan, duygusal olgunluğu düşük bir durumu da varsa orada zaten mesele, asıl zorluğun şeyi, kaynağı çıkıyor ortaya yani.
Daha önce de bir vurgulamıştık. Çocuk büyütmekle çocuk yetiştirmek arasındaki farklılık gibi oluyor. Yani bir bitki yetiştirirken bile burayı sevdi mi diye bakıyoruz. Güneş iyi mi geliyor? İşte onu yakıyor mu? Yoksa az mı geliyor? Kaloriferin yanında fazla mı ısı alıyor? Suyunu doğru mu veriyorum diye yetiştirirken bile pek çok değişken var. Biz bir tabii insanoğlu yetiştiriyoruz. Hmm. Kendi halinde yaşa bağlı olarak böyle de soruluyor. Bu ne zaman geçer? Mesela ergenlikteki inişler, çıkışlar, duyguları yönetememe hali ne zaman geçer? Çocuk yaş aldıkça geçmiyor bunlar. Biz o dönemde o becerileri ona öğrettiğimizde becerileri kazanarak bir sonraki gelişim dönemine geçiyor. Dolayısıyla çocuk büyütmek çok böyle kendiliğinden ve de senin de dediğin gibi sihirli formüllerle şunu yaparsanız bu olur diye neden sonuç ilişkisiyle gerçekleşen bir şey değil. Yani doğrusal nedensellik deniyor mesela. Ben bir şey yaptım, bu karşıdaki kişinin bir şey yapmasına neden oldu. Bu doğrusal nedensellik. Ama çocuk yetiştirmede ve ilişkilerde döngüsel nedensellik var. Yani biz bir şey yapıyoruz, o buna bağlı bir şey yapıyor, onun yaptığı şey bizim bir şey yapmamıza neden oluyor. Dolayısıyla sihirli formüller hem o yüzden yok, hem de ebeveynlik o yüzden bizim de içsel dünyamıza ve dengemizle çok ilgili.
Peki Zeynep, bir çocuğun doğal, içinden geldiği gibi davranan bir çocuk olmasıyla şımarık olması arasındaki fark ne?
Yani o dengelidir doğal çocuk. Spontandır, neşelidir, coşkuludur. Ama bağlamı da gözetir. Diğerlerinin ihtiyaçlarını da gözetir. İçsel dünyasında kendisini ortaya koyar olduğu gibi koyar, neşesiyle, ışıltısıyla, sorusuyla, merakıyla, temasıyla, diğer insanlarla olan temasıyla, oyun ihtiyacıyla, ama bunu yaparken bağlamı ve diğerini de gözetir. Ama şımarık ya da yani disiplinsiz bir çocuk kendi duygu yoğunluğu içerisinde kaybolur ve onun da sergilediği davranışlar çok doğal ve sempatik gözükmez. Çünkü çok yoğundur. Ve biraz da diğerlerini de gözetmediği için bağlama da uygun değildir. Bir diğerine de sıkıntı verebilir. Belki bazen zarar verebilir. Disiplinsiz çocuğun davranışları daha kontrolsüz gözüküyor. Ama doğal çocuğunki şöyle bir eğri diyebilirim. Yani böyle yumuşak bir deniz dalgası gibi. Ama disiplinsiz çocuğunki çok inişli, sert inişler ve çıkışları var. İçsel dünyanın dengesi doğal çocuk modumuzda aslında dışarıya yansıyor. İçsel dünya huzursuzsa disiplinsiz çocuğun iç dünyası huzursuzdur. Onun da içsel dengesizliği davranışlarındaki kontrolsüzlüğe biraz yansıyor.
Peki çocuğun o doğallığını bozmadan doğruyu nasıl öğretiriz? Yani ona uygun davranmasını.
Evet, bunu ben hani az konuşmak gerçekten. Sesli uzun uzun konuşmamak. Yani çocukların bize verdiği söz hakları var. Haklı olarak var. Yani sürekli etrafımızda neyi yapıp yapmayacağımızı söyleyen birinin varlığı Çocuğu boğuyor ve çok huzursuz ediyor. Zaten mizaca bazı zorlanmaları varsa onları hiç konuşmadık. Yani bazı çocuklar kendileri de zorlanıyorlar. Dolayısıyla fazlaca uzun uzun konuşmanın hiçbir hükmü olmuyor. Biz de konuştukça tükeniyoruz. Sonra birbirimizin üstüne düşüyoruz çocukla. İkimiz de zorlanıyoruz yani. O yüzden birincisi az konuşmak. İkincisi böyle karşısından değil yanından konuşmak. Karşısından konuşmak, parmak sallamak, öğretmek, yol göstermek, hat bildirmek. Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl davranıyorsun böyle? Yüzümüzdeki bir ifade, yukarıdan bir bakış değil yanından. Olması gerekeni, yapılması gerekeni, bağlamla ilgili bir şey sanıyorum arkadaşın rahatsız oldu. Yanından böyle onu ezmeden, utandırmadan, utanç duygusu çocukların çok taşıyabileceği duygu değil, utanç ve suçluluk. Onu utandırıp suçlu hissettirmeden, çünkü ya utanan, suçlu hisseden çocuk içine kapanıyor ya da daha taşkın davranışlar sergiliyor. O utançtan kurtulabilmek, sanki üstünden atabilmek için. O yüzden koluna girmiş, yanından fısır fısır onunla beraber hayatı yaşıyormuş. Onunla beraber bir yolda yürüyüş yapıyormuş gibi.
Peki Zeynep, istiyoruz ki çocuklarımız hakların, hukuklarını bilsinler. Özellikle bizimki gibi memlekette her an hakkın yenebiliyor ya, trafikte bile hakkını alıyor adam, önüne kırıveriyor. İstiyoruz ki hem hakkın hukukunu yedirmesin, savunsun ama hem de bizimle uyumlu olsun ve gerekirse bize boyun eğsin. Anne babaların, geleneksel ortalama anne babadan bahsediyoruz. Bunun ortalamasını nasıl bulacağız? Yani hem bizimle uyumlu ama dışarıda da hak arayışını becerebilen bir çocuk. Nasıl olur?
Bu işte çifte standartlı mesaj verilmiş oluyor. Türkçesi başka bir şey de...
Double binding.
Double binding. Türkçesi şimdi gelmedi aklıma. Evde şey olsun, kedi olsun, dışarıda aslan olsun. Bu çocuğun ruhsallığı bozulabilecek en temel şeylerden bir tanesi. Yani sürekli olarak tekrarlayan biçimde çocuklara böyle çift, senin sorun başka bir temeldeydi, oraya da döneceğim ama farklı, birbiriyle çelişen mesajlar vermek. Çocuk ne yapacağını şaşırır. Çünkü ne yaparsa yapsın bir türlü kontrol eline alamaz ve başarılı hissedemez kendisini. O yüzden daha yani ne çok aslan kesilsin, daha denge, ne de kedi olsun. Bunu evde yapabilen çocuklar, sözleri dinlenen, fikirleri sorulan, ne düşündüğüyle ilgilenilen çocuklar, kendini ifade edebilen, evde konuşabilen çocuklar dışarıda da konuşuyorlar. Özellikle ergenlikte çok konuşmaya başlıyorlar ya, işte o aslında günlük hayatın yaşamın provasını yapıyor. Orada konuştukça işte bugün gittiğiniz sabah nüfus müdürlüğündeki bir memurla da konuşabiliyor, derdini anlatabiliyor.
Aslında bizimle konuşmasını, yönetmesine yardımcı olmak onun dışarıda da bu meseleleri nasıl yöneteceğini öğrenmesine imkan sağlıyor. Ben orada biraz da bilerek provokatif bir dil kullandım. Hani bize boyun eğen. Bize boyun eğmesini değil de bize boyun eğmeden hakkını savunmasını ama bunu yaparken de nezaketini kaybetmemesini çocuğumuza öğretebilirsek bunu dışarıda da yapabiliyor. Yoksa hak arayışın kavgacılık olduğunu, kendini ezdirmemenin sürekli öfke nöbetleri geçirmek olduğunu, açık ve dürüst olmanın biraz ayarsızlık ve nobran olduğunu zannedebiliyor. Ki başka durumlarda da biz bunu çocuklarla ilgili olarak özgüvenle, çocuğun o büyüklenmeci dünyanın merkezinde kendini hisseden biri olması arasında da gidip geliyor. Bunlar çok tatlı sınırlar. Yani orada da olabilirsin ama bir anda diğer tarafa da geçebilirsin. Ama bunu çocuk en iyi deneyimle öğreniyor yani. Ama anne baba orada olursa, çocuğun hayatının içinde olursa, geçen bölümde de konuşmuştuk ya, yani bir 15-20 dakika o çocukla aynı yerde olursa, gününü konuşursa, sohbet ederse, merak ederse, arkadaşlık kurarsa yani, sohbet arkadaşlığından bahsediyorum. O zaman çocukların bunları öğrenmesi çok daha kolay oluyor yani. Ve herhalde temel şeylerden biri de bir muhakeme gücü vermek çocuğa yani. Ne yaparım, ne yaparsam nasıl sonuçlanır, bu sonuçları nasıl yönetebilirim? Bunları öğretmek zaten çocuklara verebileceğimiz en büyük beceriler. Çatışmayla ilgili olarak da bence Çocukla sık sık çatışıyorsak bu yalnızca çocukla ilgili değildir. Çocukla bir sorun yaşanıyorsa, çocuğun bilinen ya da bilinmeyen bir nörolojik temelli problemi varsa bu ayrı. Ama bunun dışında çocuğun bilinen bir problemi yoksa ve sürekli çatışma yaşanıyorsa bu muhtemelen çocuktan değil anne babadan kaynaklanıyordur. Çocuk orada anne babanın o tavrına, sağlıksız tavrına uyum sağlamıştır muhtemelen. Desem ne dersin?
Evet evet. Öyle çatışma olduğunda da hani ne yapacağız peki? Çatışmayacağız, ne yapacağız? İşte sabahları çatışıyoruz, evden bir türlü çıkamıyoruz. Akşam uyku vakti çatışıyoruz. Bir türlü yatağa gitmek bilmiyor. Ben bıraksam 12'ye kadar uyanık kalıyor. 12'ye kadar uyuyor, sabah kalkamıyor bu sefer. Yataktan sürüyerek çekmek durumunda kalıyoruz. Hani onun için istiyorum erken yatsın ve o yüzden de çatışıyoruz. Biz de biraz o da 9'da 10'da yatsın da biz de bir baş başa kalalım, kendi halimizde kalalım, kendimize de vakit kalmıyor diye çatışmalar genellikle sabah ve akşam aslında en olmasını istemediğimiz zamanlarda
Ama
oluyor.
çocuğun zaten evde olduğu zamanlar onlar ki zaten.
Onlar evet.
Onun dışında okulda.
Yani doğru. Güne çocuğa bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar? sabah evden mutlulukla çıkacak güne hazırlanmak yani. Güne yüksek kortizolle, stresle başlayan çocuğun onu dengelemesi zaman alıyor. Yani pek çok duygunun, özellikle yoğun duygunun, öfkenin daha önce de konuşmuştuk. Bizim vücudumuzu terk etmesi 7 saat demiştik. Yani vücuttaki o negatif duyguların geri çekilecek de çocuk öğrenmeye hazır bir hale gelecek zihni. Okuldaki şeyleri, bilgiyi öğrenecek ve içselleştirecek. Bunu 9 saat oturarak yapacak. Bir de okul sistemi içerisinde olan, gerilimli olan, çocuğu kaygılandıran şeyleri de düşünürsek. Sonra eve geldiğinde hemen de eve gelemiyor pek çok yavrucak. Bir sürü yapmaları gerekenler var ki sevseler bile yol var, trafik var. Sonra eve gelecek, ödevlerini yapacak. Sonra işte uyku vakti yine gerilim yükseldi evde. Gerginlikle yatıldı. O zaman çocuk duygu dünyası onu nasıl dengelenecek? Evden çıkarken dengelenecek, bir de aslında yatarken çatışma durumlarında dengelenecek. Bunun için çocuğun ihtiyaçlarına odaklanılacak, aynı sayfada kalınacak, yan yana olunacak. Çocuk zorlanıyor ve itiraz ediyorsa o anda susulacak. Çünkü o amigdala hakimiyeti, duygusal beyin aktif, duyguları yoğun yaşıyor. O yüzden şey diyoruz, hani önce sakinleştirilecek, çocuğun sakinleşmesine yardım edilecek. Yüksek duygulanım, yatmayacağım inadı diyelim. Ya da işte kaygısı, korkuyorum odada şunlar var mı, ya şöyle olursa, hırsız gelirse, hani yaşına göre şeyler değişebilir. Yoğun duygulanım sakinleştirilecek, o sırada hiç konuşulmayacak konuyla ilgili. Bir bebek sakinleştirir gibi pişşş diyerek, sırtı sıvazlanarak sakinleştirilecek. Duygu durumu ateş gibi düşünülecek, 40 derece ateşli bir çocuğa konuşarak ateşini düşürmediğimiz gibi.
Hı hı.
Ona ne yapıyoruz? İşte soğuk bir pansuman yapıyoruz. Kolonya tutuyor, bileklerini ovuyoruz. Onun gibi onu sakinleştireceğiz konuyu konuşmadan. Sakinleştiğinde zaten sinir sistemini yatıştığında, beden yatıştığında o çocuk rahatlıkla uykuya geçecek. Ben anlatırken bile bir şey hissettim.
Rahatım.
Yatışma.
Bir de şeyi de göz önünde tutmak lazım. Çocuklar çok da medeni olmayan bir ortamda yaşıyorlar. Sabahın karanlığında okula gidiyorlar.
Evet.
8-9 saat okulda kalıyorlar. 5'er 10'ar dakikalık teneffüste sürü halinde yemeğe iniyorlar.
Evet.
Sürü halinde çıkıyorlar. Toprakla temasları yok. Doğayla temasları yok. Trafikte ortalama bir çocuk, büyük şehirlerden bahsediyorum, 1 saat sadece tek yönde zaman kaybediyor. Otoriter öğretmenler var. Yaşam sıkıntıları var, geçim sıkıntıları var ve çocuğun anne babayla geçirebileceği saat akşamları yemekten sonra 3 saat, sabahları da işte o kahvaltı esnasında. Çocuk tabii ki uyumak istemeyecek yani. Çocuk tabii ki yatmak istemeyecek. Anne babasıyla zaman geçirmek isteyecek, kendi başına zaman geçirmek isteyecek. Ve biz çocukların bütün bu doğal ihtiyaçlarını görmezden gelip yok sayarak, sanki çok normalmiş gibi yaşamaya devam ederek çocuklardan beklentilere uygun davranmasını istiyoruz ki hem adil değil, hem mantıklı değil, hem de mümkün değil yani.
Yani okulların da temel vaadi akademik başarı, ebeveyn de ister istemez o döngü içerisine giriyor. Ülkede sınav sistemi olduğu için, öyle bir ülke olduğu için. Bunu fark edeceğiz, bu hataları fark edeceğiz de çocukların duygusal ihtiyaçlarını ne kadar görmezden gelinen bir sistem içerisinde. Yani bu çocuklar belki yetişkin olduklarında ya bize ne yapmışlar diyecekler. Umuyorum yani yeni nesiller içerisinde en azından bu değişecek, dönüşecek. Ama bu doğru bildiğimiz, doğru kabul ettiğimiz şeylerin hiçbiri çocuğun ya da bir bireyin duygusal sosyal ihtiyaçlarına, insanlık hakkına uygun
değil, değil,
değil yani. Bu bir bizi doğru kabul ettiriliyor ve biz bunun üzerine de sorgulama da yapmıyoruz, belki de yapamıyoruz. Ama bu kökten değişim biraz bu çocuklardaki davranış sorunları o kadar arttı ki onlar değiştirecekler bence bu sistemi. Onlar itiraz ediyorlar yani. Pek çok tanılama arttı. Pek çok çocukta en az bir tane bir duygusal ya da nörolojik bir zorlanma var. Bunlar diyecek ki, görülecek ki zaman içerisinde sistemsel şeyler, içinde bulunduğumuz ortam bizim kişiliğimizi, beynimizin yapısını değiştiriyor. Artık bunu beyin araştırmaları zaten ortaya koyuyor. Neye maruz kalırsak karakterimiz, kişiliğimiz ona göre dönüşüyor.
Zaten o az önce saydığım sağlıksız ortamlarla baş etmek için çocuklar kendilerini uyuşturmaya başladılar. Ekranda zaman geçirmek öyle, televizyonda ya gerçekten yan masayla kavga etmek istiyorum. 1,5 yaşında çocuk elinde ekran, annesi baba yemeği yiyor. Çocuk kendi arabasında ağzına sokmuş telefonu, telefon istiyor yani. Bazen de sesini açıyorlar. Hep beraber o çizgi filmi izliyoruz. Çocuk bazen diyalog kurmak istiyor anne babasıyla. Yeni bölüm açılıyor, tekrar konuyor önüne. Çocuk onu izlemeye devam ediyor. Şimdi bu çocuğun nörel gelişiminin ne olması bekleniyor ki? Sonrasında ekranı bırak dediğin zaman bırakır mı bu çocuk? Yani zaten mutsuz. Hepimiz böyleyiz aslında. Ben de ne zaman kendimi mutsuz, huzursuz, yorgun hissetsem, kitap okuyacak kadar odaklanabilme gücüm kalmasa ekranda zaman geçiriyorum. O bana kendimi bir yatıştırma imkanı veriyor. Çünkü bir şey düşünmeden sakinleşiyorum. Zaman geçiyor ama o zamanı öldürüyorum. O an hiç dünyayla temasım yok. Bunu ben yetişkin olarak yaşıyorsam, bunu çocuklara bu şekilde yaşatıyor olmak bana çok şey gelmiyor yani, insani gelmiyor.
Orada... Yani şu dünya genelinde hiçbir sistem çocukları korumuyor şu an. Hiçbir sistem korumuyor. Çocuk merkezi değil yani.
O ideal sistemler var, hep anlatılır ama Finlandiya sistemi, Kuzey Amerika.
Yani şey diye söyleyeyim mesela, işte reklamlar, yiyecek, gıda, hiçbir sektör mü demem daha doğru olurdu.
Ekonomik sistem.
Evet, hiçbir sistem yani eğitim, okul, yani hiçbir çocukları koruyor, onların merkezinde, onları merkeze, onun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını temel alır biçimde değil. Böyle aslında, mikro hareketler evet var ama o da yaygın değil. O yüzden ebeveynler yani zararlı olsa yapmazlar gibi bir inanca, tuzağa düşmesinler. Yani onların öyle bir koruma gibi bir niyetleri, düşünceleri yok.
Biz çocuklarımızı koruyacağız.
Biz koruyacağız, evet.
Zeynep, arada başka uzmanları dinlemeye çalışıyorum. Yabancı uzmanları dinlemeye çalışıyorum. Hani hep biz kendi bildiklerimizi anlatıyoruz ama bunu bizden daha iyi anlatan, herhangi başlığa bizden daha vakıf kimse var mı diye şey gibi oldu. Baktım yokmuş.
Ben evet öyle.
Yani bakıyorum hangi uzmanı dinlesem kendi duygusal örüntüleriyle bir anne babalık kılavuzluğu yapmaya çalışıyor. Zaten birincisi, bir uzmanın çocuk sahibi olmadığı kolay anlaşılıyor. Biraz kitaptan konuşuyor, biraz keskin konuşuyor, biraz şefkatsiz konuşuyor. Bunun çocuk sahibi olmadığı belli yani. Hani kendisinin o zaaflarıyla bir çocuk sahibi olarak tanışmadığı belli. Demiyorum ki yani çocuk sahibi olmayan anne babalık anlatmaz. Ama biraz halden anlamasına anne baba olmak yardımcı olur. Yani uzmanlar kendi duygusal örüntülere göre ebeveynlik formülleri veriyorlar. Anne babalar da kendi duygusal örüntülerine göre anne babalık formülleri bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla anne babanın eşleştiği uzman da aynı dili konuştuğu uzman oluyor. Eğer uzmanın duygusal yoksunluğu varsa şöyle bir şey var. O onun sorumluluğu. Bırakın sorumluluğuna katlansın. Öğretmeniyle papaz olacaksa olsun, ceza alacaksa alsın. Onu sonra tolere etmeyi kendi öğrenecek diyor. Duygusal yoksunluğu olan anne babaya bu uygun geliyor. Diyor ki ha tamam. Doğru. Çok da mantıklı kitabi olarak. Kulağa da çok doğru geliyor. Ama biraz şefkatle büyümüş bir anne diyor ki ya bu biraz keskin ve sert değil mi? Tabii onun sorumluluğu. Sorumluluklarını alması için uğraşalım ama sorumluluğunu niye yerine getirmiyor ona da bir bakalım. Gel bir yardım edeyim ben sana. Nerede zorlanıyorsun diyelim. O yüzden biz ne anlatırsak anlatalım. Bu biraz da ortak dili konuşan insanların eşleşmesiyle oluyor. Değil mi?
Çok güzel değerlendirdin, evet. Ebeveynin de bir bilgiyi kendine yakın görüp, makul görüp görmeme halini.
O yüzden bizim bu anlattıklarımız zaten çözüm yazıp soru işareti koyan anne babaya hiçbir zaman ulaşmayacak. Ben hiçbir zaman bu iyimserliğe de sahip değilim. Zaten çözüm yazıp soru işareti koyan kişi muhtemelen o bölümleri görse diyecek ki ya bu insanlar kim? Ne anlatmışlar? Bugüne kadar neden bahsetmişler? Bir merak olacak. Onu takip edecek, anlamaya çalışacak, dinleyecek. Gerekirse temas kuracak. Hocam bunları anlattınız ama şurayı anlamadım. Çünkü söylüyoruz bunu böyle yazabilirsiniz diye. Burada ne var, yanlış yaptığımız ne var diye. Ya da biri yorum yazmış senin yorumunun altına. Bunları da hani sosyal medyayla itişip çekişmek için yazmıyorum. Anne babalık tavrı olarak değerlendiriyorum. Sen demişsin işte bu böyledir. Hani çocuğun modundan anlamak lazım. Dürtüsel çocuklar sonra duvara toslarız. Biri demiş ki Hatice'yi anladık, neticeye bakmak lazım. Bizde de var bundan bir tane demiş mesela. Şimdi
bunlar benim çok hassas kalbimi çok zorluyor.
Yani böyle birine hani nezaket yok, şefkat yok, empati yok, entelektüel merak yok, anlama çabası yok. Yukarıdan dayatmacı bir tavır var. Şimdi biz buna ne anlatsak anne babalığa dair bir şey öğrenecek? Yani insanın önce öğrenmesi gereken şey biraz kendine dışarıdan bakabilmek. Ne yapıyorum? Nasıl davranıyorum? Nasıl konuşuyorum? Benim gibi bir anne babam olsa ben onunla nasıl baş ederim? Benim çocuğum olsaydım ne kadar mutlu olurdum? Ne kadar gözetildiğimi hissederdim. İnsanın bir kendine dışarıdan bakma becerisi olmayınca, bir kendine dönük alçak gönüllü bir merakı olmayınca, tevazu içeren bir merakı olmayınca bu anlattıklarımız da biraz bana havanda su dövmeye benziyor yani. O yüzden programı kapatan eve gidelim ben.
Evet, artık yeter bu kadar. bunda mesela ebeveynlere diyorum, çocuğun sizin yanınızda daha güvende ve rahat hissetmesi için neyi değiştirmelisiniz? Neyi farklı yapmalısınız? İşte biraz böyle kendimize bakıp dinleyenler de neyi farklı yapabilirim? Ne çocuğa fazla geliyordur? Ne durumu daha da karmaşık hale getiriyor? Çatışma anında bir şeyler oluyor, evet, ama burayı daha da köpürten ne oluyor? Muhtemelen bizim de bam telimize basılıyor. Duygusal bir düğmemize basılıyor. Biz de saygısızlık yapıldığını düşünüyoruz. Değersizlik olduğunu düşünüyoruz. Ya da işte çok şey yapıyoruz ama karşılık bulamıyor. Haksızlık hissimiz oluyor. Ya da hemen suçluluk hissine kapılıyoruz. Alttan alıyoruz, idare ediyoruz. Yani alttan alıp idare ettiğimiz durumda da olması gereken yönetimi sergileyemiyoruz. Çünkü sınıra ihtiyacı varsa karşılayamıyoruz. Ya da işte bana saygısızlık ediliyor, haksızlık ediliyor diyor. Onu ezmeye başladığımızda da bu sefer çocuğun diğer bağlanma, yakınlıkla ilgili duygusal ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyoruz. Bir de senin söylediğin şey de evet, bu farkındalık, işte dışarıdan bakabilme, neyi değiştirsem, daha neyi farklı yapsam çocuğumla ilişkim değişir. Bu da işte o ebeveynlerin çocukluktan itibaren yetişmesiyle de oluyor. Şimdi o çözüm diye soran ebeveynin çocuk yaşını düşünsek, 5 yaşındaki halini ve büyüdüğü koşulları, aldığı eğitimi. Şimdi biz eğitimden o kadar yoksun olarak büyüyoruz ki çocuğun düşünme becerileri, başka sorusu, müzakere etme, işte akıl yürütme, işbirliği yapma, yardımlaşma, işte nezaket, bu temel hem zihinsel beceriler hem kalp becerileri aslında hem ebeveynle hem de okul sistemi içerisinde öğrendiğimiz şeyler oluyor. Dolayısıyla düşünmeyi öğrenmeden eğitimleri tamamlamış yetişkinler, kendini sorgulamayı öğrenmeden, öz farkındalık geliştirmeden yetişkin olduğumuzda ve anne baba olduğumuzda bu kuşaklar arası geçişte çocukları yetiştirme biçimimizi de etkiliyor.
O senin bir giriş yaptığın şeyi biraz da ben detaylandırayım. Çok zorlanan anne babalar bir kaygılı anne babalar oluyorlar. Çok kontrolcüler, çok müdahaleciler. Çocuğa alan bırakmıyorlar. Bunu da çocuğuna düşkünlük olarak kodluyorlar kendi kafalarında. Buna inanıyorlar yani. Çok iç içe geçmiş bir ilişkileri oluyor. Çocuğun üstünde sürekli oluyor gözleri. Ve çocuk orada bir süre sonra o kaygıyı paylaşmaya başlıyor. Çocuk da kaygılı bir çocuk haline geliyor. Çünkü çok bulaşıcı bir duygu kaygı. Kaygılının olduğu yerde kaygısız olursan sanki bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyorsun. Ve bir süre sonra bu çocuklar dayanıksız olmaya başlıyorlar. Ben yapamam, sen benim için yapar mısın diye. Çünkü onun için her şeyi yapan bir anne baba modeli var. 12 yaşındaki çocuğu hala yıkayan, sırtını sabunlayan, çocuğu çitileyen anne babalar yani bunlar. Duygusal yoksunluğu olan anne babalar çok zorlanıyorlar. Şefkat göstermekte, duygusal yakınlık göstermekte, bağ kurmakta çok zorlanıyorlar. Öfkeli anne babalar çok zaten hani aşikar neden zorlandıkları kolaylıkla bir tetikleniyorlar. Bazen de bunların kendini tutma çabası var. Bu daha korkutucu. Yüzü gözü oynuyor, kaşı seyiriyor, gözü seyiriyor, çene kasları oynuyor. Yani sinirlenmemek için kendini çok zor tuttuğu belli. Öfkelen zaten daha iyi. Hiç olmazsa patlarsın, biter. Ortalık rahatlar. Orada bir sıkıntı var. Başka ne ekleyebiliriz buraya? Bir de duygusal olgunluğu düşük anne babalar. Nerede, nasıl davranacağını, konuşacağını bilmeyen anne babalar çocuğa da bir referans noktası olamıyorlar. Çocuğun da kendini düzenleme, kontrol edebilme becerisi, başarısı olmuyor. Sonra birbirlerine giriyorlar yani.
Evet. Bu tarafların, bu içsel döngülerimizi fark edip toparlamak bir en önemli kısım. Bir de şu çatışmada ne yapabiliriz kısmında da birkaç bir şey aslında söyledik. Az konuşmak. Bir durumla ilgili olarak tek bir yönergeyi vermek. Bunu böyle yoğun bir duygu durumu değil de hava durumundan bahseder gibi dediğimiz ya da fısıltıyla.
Bir de tekrar etmek o önergeyi. Yani
Evet.
sinirlenmeden, öfkelenmeden yok. Bunu böyle yapacağız.
Böyle.
Hadi
Evet.
bakalım. Daha sakin. Hadi
Evet.
bakalım.
Evet.
Yeniden.
Evet. Papağan gibi diyorum ben de anlatırken. Aynı şeyi papağan gibi. Çünkü farklı şey, aynı şeyde kalmayıp, mevzuda kalmayıp konuşmaya devam ettiğimizde, mesela işte ne diyelim, kapıdan çıkacak. Oğlum, kapıda seni bekliyorum dedik. Benzer bir şey tekrar söyledik. Bir dakika içinde çıkmamız gerekiyor dedik. Çıkmak üzereyiz. Sana yardım edebileceğim bir şey var mı dedik. Ama öbür türlü gene çıkamadın, geç kalacaksın. Öğretmene ne diyeceksin? Geçen sefer de oldu, yine beni arayacaklar. Ben de bu sefer diyeceğim. Yani biz konuştukça mevzuyu geçmişte bugünle birleştirdiğimizde kocaman bir problem haline geliyor. O yüzden o anki yapmasını istediğimiz şey neyse orada kalmak. Meselede kalmak. Meseleyi de mesele haline, büyük bir mesele haline getirmemek. Biz zaten regüle, daha sakin tonda aynı şeyi söylediğimizde çocuk bir şekilde ona ulaşacak, duyulacak.
Zaten o çok konuşan anne baba o kadar çok konuşuyor, o kadar memnuniyetsiz ki çocuk orada sevildiğini hisseder mi, değerli olduğunu, özen gösterildiğini, saygı gördüğünü hisseder mi, hissetmez. Öyle olunca da zaten ittifak kırılıyor, bozuluyor.
Kırılmış oluyor,
Çünkü
evet.
anne baba çocuğa o esnada külfet gibi davranıyor yani. Sanki hayatın ona verdiği bir cezaymış gibi davranıyor.
Evet, yük gibi hissediyor
Yük
çocuk
gibi
kendini.
hissettiriyor
Tabii
yani. Hani
tabii.
o
Engel
zaman
çıkaran, sorun çıkaran biriymiş gibi
mutsuzluğun sebebi.
hissettiriyor.
Yani sen olmazsan aslında hayat daha kolay bir yer
Daha kolay
olurdu yani.
olurdu. Evet. Belki o anda ebeveyn bunu da içten içe hissediyor zaten.
Evet.
Evet, hissettiği için de bir şekilde yansıtıyor. Sonra da ebeveyn vicdan döngüsü içerisine giriyor. İşe yerine gittiğinde suçlulukla kıvranıyor. Neden öyle söyledim, öyle yaptım diye. Sonra başka bir zaman, başka bir biçimde aynı döngü
Tekrar
tekrarlanıyor.
ediyor
Evet,
değil mi?
evet. Duygu yoğunluğu arttıkça duyguyu yatıştırmadan duyguya bir puan vermek çocuğa da yaptırmak olabilir. Regülasyonda çok iyi kullanılır. Kaygılandı. Şu an çok kaygılandın. Çıkmak için 5 dakika var ve yapmamız gereken çok şey var. Deyip önce onun kaygısı üzerine konuşmak birkaç dakika kaygıyı yatıştırabilir. Zaman varsa kaygısına puan verebilir. Anne baba kendine de verebilir. Şu an öfkelendim, gerildim. Kaç puan? 10. 10 puan, 10 puan öfkeyle, kaygıyla yaptığınız her şey işi zora sokar. mesele haline getirir. O yüzden o 10 puanın 5'e düşmeden bir şey yapmamamız gerekiyor. İlk hedef duyguyu yatıştırmak. Çocuk yatmadan önce de olduğunda da çok kaygılandı, coşkulandı, neyse çok neşelendi, ondan da uyuyamıyorlar. Önce hadi gel bir yatışalım. O duyguyu 5'e düşürüp sonra. Çünkü o duygu yoğunluğu 10'dayken duygu havuzunda boğuluyor. Buraya kadar korteksi de kapatıyor yani o duygu yoğunluğu zihninin üstüne çıkıyor. Ama 5'e indirdiğimizde göğüs hizasına düşüyor duygu yoğunluğu ve bunu akıl düşünen beyin açıkta kalıyor. Ve bu duyguyu yönetebilmesi çocuğun 5'lik bir duyguyu çok daha
kolay
mümkün oluyor. O yüzden önce sakinleştir duygu yoğunluğunu bir azalt sonra konuşursun. Yani burada kaygılı kontrolcü mükemmeliyetçi ebeveynler varsa o zaman konu konuşulsun, netleşsin ve mesele
kalmasın
diyor, evet.
Hmm.
Meseleleri uzatmamak. Neyse sonra konuşuruz. O fren başta söylediğimiz.
Bir de şeyi de ayarlamak gerekiyor herhalde, değil mi Zeynep? Makul bir şekilde beklenti içinde olmak ve çocuklarda isteklerde bulunmak başka. Sonsuz taleplerde bulunmak da başka. Bazıları da bunu ayırt edemiyorlar mesela. Talepkar bir ebeveyn oluyor. Sürekli sanki çocuğun bir şey yapması gerekiyormuş gibi. Çocuğun boş durması gözüne batıyor yani.
Ay evet, bu çok zorlayıcı. Çocuk kendine böyle salıveremiyor.
Salıveremiyor.
Evet, evet.
Ne oldu, senin ödevin yok mu? Evet. Defterin, kitabın bir şey yok mu? Ödev vermediler mi sana?
Evet.
Yani çocuk mesela şöyle bir bayılamıyor orada.
Evet, yani o başta söylediğimiz aslında hani eğitim o tuzağa düşmemek, yani akademik başarı ve akademik becerilerin en önemli şey olduğu sunuluyor şu an. Ama bu tuzağa düşmemek, sosyal duygusal rahatlık ve beceriler çok önemli. İşte senin ödevin yok mu, dersin yok mu dediğinde hep önceliklendirdiğimiz şey o oluyor. Çocuk tabii ki rahatlayacak. Aksine ya biraz rahatla, biraz rahatlayı bizden duyma, dinlen, rahatla. Yavaşla, dur, eğlen. Hani bu temel duygusal ihtiyaçlar bunlar. Bunların karşılandığı yer bizim ilişkimiz olmalı ve bizi, bunları söyleyen biz olursak zaten nörolojik olarak zorlanmıyorsa çocuk, öyle bir güçlüğü yoksa dersine kitabına da zaman ayırıyor.
Yani maalesef öyle bir okul sistemimiz var ki çocuklarımızı bu sisteme karşı bizim korumamız gerekiyor. Bunun sorumlusu öğretmenler değil, bunun sorumlusu yöneticiler değil, anne babalar değil. Memleket olarak dünyada da bir eğitim sorunu var. Bizim ülkemizde de bu belirgin olarak yaşanıyor. Çocuklar mutsuzlar. Akademik beceriyle, akademik başarıyla ancak kendilerini inşa edebilecekleri düşünülüyor. Ama duygusal ve sosyal becerilere dair çocuklara bir şey öğretmiyoruz. Akşama kadar 9 saat orada bir sandalyenin üstüne tünüyorlar, oturuyorlar. Otoriter öğretmenlerle mücadele ediyorlar. Ama öğretmenler de haklı, diyor ki 60 çocukla ben nasıl baş edeceğim? Ve burada bir sıkıntı var, tamam. Hepimiz de bunun farkındayız. O zaman çocuğun hiç olmazsa evde güvenli ve sağlıklı bir limana ihtiyacı var. Evde çocuk sırtını dayayabileceği bir yer bulursa zaten dışarıyla baş eder o. İşte kızımız geldi, bu sene ilk defa evden çıktı, üniversitede okuyor, çok zorlanıyor. Biz de çok zorlanıyoruz. Geçen akşam birlikte oturduk. Çok gözlerinden yaşlar aktı. Yalnızlık çok zormuş dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Tavsiyelerde bulunmadık yani. Yanında izledik, biliyoruz çok zor dedik. Kestane yedik beraber. Çay içtik, çekirdek
patlattık.
Yedik. Mısır patlattık yani. Ondan sonra dedi ki, o gün konuştuk ya, bana iyi geldi. Kendimi artık o kadar yalnız hissetmiyorum dedi. Çocuklarımızın zaten bu baş etme becerileri var. Onların ihtiyaç duyduğu şey, onların yanında duracak. Ben buradayım, yalnız değilsin. Düşersen ben seni tutarım diyecek birisi zaten.
Hı hı.
Buna sahip bir çocuk zaten yapar.
Evet.
Yapar.
Hı hı.
Ama çocuğu dürtersen, hani böyle sanki bunu akademik başarıyla yapabileceğini düşünürsen o zor. Çalışsın mı? Evet. Ama duygusal ve sosyal beceri olmadan işte bu iki parmak gibi oluyor. Akademik becerisi yere sağlam basıyor ama duygusal ve sosyal beceri olmayınca topal çocuklar yetiştiriyoruz.
Özellikle şimdi son zamanlarda da işte çok giden var ya, yurt dışında üniversite okumaya gidip geri dönen çocuk, genç sayısı çok yani. Akademik olarak evet giriyor, gidebiliyor ama orada günlük hayatı sürdürebilmek, duygusal dayanıklılık gösterebilmek için sosyal duygusal beceriler yoksun olduğu için ya çok zorlanıyorlar gerçekten ya da geri dönüyorlar. Hı. O yüzden esas bizim ebeveyn olarak yatırım yapacağımız temel yer onun o sosyal özgüveni.
Bir de şeyi de söylemek lazım Zeynep. Bazı anneler gerçekleştiremedikleri potansiyellerini, inanıyorlar bir potansiyelleri var, başarılı olmalılardı ama olamıyorlar bir şekilde. Hayatta bir kariyer çok da şart değil yani, bu mutlaka bir elzem bir şey değil ama bazıları sanki gerçekleşmemiş bir potansiyelleri var diye düşünüp bunu çocuk üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Sanki onun en son projesi o çocukmuş gibi yani. O onu öyle yetiştirecek ki geçmişte beceremediği, başaramadığı ne varsa o çocuk da vücut bulacakmış gibi. Ama böyle projelerde çoğunlukla hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Çünkü eğer o çocuk senin başarı projen olursa başarısız olması kaçınılmaz oluyor. Çünkü o çocuk kendisi olamıyor. Senin çocuğun oluyor. Senin gölgenden çıkamıyor. Senden uzaklaşamıyor. Birlikte iç içe iki çocuk gibi yaşamaya devam ediyorsunuz yani.
Evet. Ebeveyn kendi eksik bulduğu, ihtiyaç duyduğu şeyleri çocukta doldurmaya çalışıyor ama çocuğun boşlukları başka. Onun hikayesi başka çünkü. O yüzden burada da yani çocuğu tanımak, ne tür özelliklere sahip olduğunu bilmek de en önemli kısım. Şimdi sonuna doğru gelirken bir beceri daha söyleyeceğim çatışma durumlarında. O da aslında senin de söylediğin, bizim de kızımızla yaptığımız şey duygular üzerine konuşmak. Yani çocuğun davranışlarının ardında olan duygusal süreçleri görüp ona yansıtmak gerekiyor. Çünkü bağırıyor, gergin, telaşlı koşturuyor, çok kaygılandın diye. Sahne arkasını ona söyleyin diyorum. Görünen var sahnenin önü. Umursamaz bir çocuk olabilir orada. Çok telaşlı bir çocuk olabilir orada. Çok işte duruma teslim olmuş, gözyaşlarında kaybolmuş bir çocuk olabilir. Onun arkasındaki üzüntüyü, kederi, korkuyu, kaygıyı görüp dillendirdiğimizde çocuk rahatlıyor. Bizim Birce'yle yaptığımız şey de o oldu. Evet. Kaygılarını ifade etmesine fırsat verdik, haklısın dedik. Bizim için de çok zor dedik. Ama geçecek zaman içerisinde buna hepimiz birden alışacağız dedik. Hiçbir şey yapmadık başka. Duyguların dile gelmesi, dile gelen duyguların bizim üzerimizdeki etkisi, negatif etkisi azalıyor.
Azalıyor. Şeyi de kabul etmek gerekiyor bir de. Çocukların anne babanın iyi hissetmesi için bir sorumluluğu yok. O çocuk yani. O kendi hayatını kuracak. Biz kendi duygularımızı düzenlemekle sorumluyuz. Aynı zamanda onun duygularına da destek olmak sorumluluğumuz var. Herhalde bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani çocuk yaptıklarıyla yapmadıklarıyla bizim iyi ya da kötü hissetmemize sebebiyet vermez. Bizim ne hissedeceğimize yetişkin olarak biz karar veririz. Öfkelendirebilir, üzülebiliriz ama bunu yeniden regüle etmek yine bizim sorumluluğumuz. Çocuğun yaptığı yapmadığı bizim duygu durumumuzu bu kadar çabuk değiştiriyorsa ve biz bunun etkisinde çok kalıyorsak, yoğun şekilde yaşıyorsak bu çocukla ilgili değildir, bizimle ilgilidir. O zaman çocuğa değil, kendimize bakmamız gerekir.
Gerekir, evet. Durumu kişiselleştirmemek gerekiyor değil mi? Kişiselleştirdiğimizde yönetmemiz de zaten çok zor oluyor.
Evet. Hani belki de tam olarak kişiselleştirmemiz gerekiyor yani orada. Bu onunla ilgili değil, benimle ilgili, benim kişisel meselem.
Yok, oradan gelen şeyi, tepkiyi, bana saygısızlık yaptı dediğimiz anda
evet, kişiselleşmiş. Senin hani hangi anlamda kullandığını anladım ama bir diğer anlamıyla kendimize yorumladım. Evet, lazım. Kişiselleştirmek lazım derken. Toparlayalım mı? Peki, ben kapatayım, sen ödevlerini verirsin. Bugün çalışma yöntemini konuştuk, çalışmaları yönetmeyi konuştuk. Hem formüller vermeye çalıştık ama hem de durumları karşılıklı yorumladık. Videolarımızı beğenmeyi, yorumlar yazmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Döndüğümüz eski düzenimizde ben de kendimi daha rahat hissettim bu programda. Yani sen de fark olmadı mı?
Benim gözüm o eski daha güzel görünüyor diye düşündüm. Ama rahatlık dersen herhalde bu daha rahat. Sanıyorum şu şöyle bir güvenli alan şey yapıyor. Yani altında bacaklarını uzatıyorsun
koyuyorsun
falan.
Tabii.
Bedeninin altı daha serbest hissediyor.
Serbest,
yani,
evet. Nasıl göründüğünle ilgilenmiyorsun.
Evet.
Çatışma durumlarında ne yapabileceğimize dair hem genel çerçeveden bakmaya çalıştık, bizimle ilgili olan kısımlar, çocuğun duygu durumları, hem de beceriler açısından bu haftayı çatışma durumlarında susmayı deneyebilirsiniz. Göreceksiniz çok sihirli ve büyülü bir etkisi var. Kendinizi ifade etmek için en fazla 3 cümle hakkı verin. Bunu mümkün olunca 1'de ve 2'de tutmaya çalışın. Çünkü siz de konuştukça o duygu yoğunluğu içerisinde kaybolduğunuzu fark edeceksiniz. Sessizleşmek, sakinleşmek evin duygusal atmosferini yatıştıracak. Ev yatıştığı zaman da çocuğun da sinir sistemi yine bundan etkilenecek. İkincisi de kriz durumlarında duygu durumu yükseldiğinde yine konuyu konuşmayı bırakıp O önce sakinleştir önerisini deneyebilirsiniz. Çocuğun duygusuyla ilgili onu ilgilenip onu yatıştırın. Göreceksiniz makul davranışları daha fazla artacak. Bir Aile Meselesi kitabında son bölümde 40 maddede hangi durumda özellikle çatışma durumlarında da kullanabileceğiniz ebeveynlik becerilerini de sıraladık. Kitap da size faydalı olacaktır. Bir Aile Meselesi'nden çokça sevgiler.